Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 24'te 1399 Hicri Kameri, 29 Cemadiyül Evvel 1442 ve Miladi 13 Ocak 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi Rumlerinden ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Burhan Hişmeti ile Putin'in Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti liderleri ile görüşmesine etrafında yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, Myanmar'da Rohingya'lı Müslümanların soykırımı ve yaşam anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. On bini aşkın İranlı hemşire İslam İnkılabı rehberine teşekkür ettiler. Başkanı Ruhani, Trump'ın sonu zorbalığın sonu iyi olmadığını gösterdi açıklamasında bulundu. Mahmut Faizi, Pompeo'nun iddiası psikolojik savaştan ibaret olduğunu belirtti. Zereh ve Mekran savaş gemileri Deniz Kuvvetleri envanterine girdi. Ve Putin ile Erdoğan telefonda Karabağ meselesini görüştü. Şimdi haberler.
On bini aşkın İranlı hemşire ortak bir açıklama yaparak İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'ye korona aşısı ve de sağlık ve bakımla ilgili altyapı meseleler hakkındaki hikmetli, kudretli ve onurlu yaklaşımından dolayı teşekkür ettiler. İranlı hemşireler, rehberim teşekkürler başlıklı kampanya metninde yerli korona aşısının mevcut durumda sağlık sektöründe çalışan beşeri güç başta olmak üzere milletin sağlığını güvence altına alan ve ulusal kudret ve onur sağlayan bir faktör olduğunu belirterek, hemşirelerin İslam İnkılabı rehberinin talimatları ve tavsiyelerini yerine getirmekte kendilerine görevli ve yükümlü gördüklerini tekrar ettiler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi son sıralarda Amerikan ve İngiliz aşılarının yurda girişini yasakladı. Bu arada İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, korona aşısının uzmanlık ilkelerine göre yakında tedarik edileceğini ve korona aşısının alımı için gereken dövizin sağlandığını belirtti. Öte yandan İran Pastör Enstitüsü Başkanı Ali Rıza Bilgileri, İran ve Küba'nın ortak üretimi olan korona aşısının oldukça emniyetli olduğunu ve hiçbir yan etkisinin görülmediğini duyurdu. İran korona aşısı insan üzerinde test denetim timi başkanı Hamid Hüseyin'i de İran yapımı korona aşısı altına alınan 14 gönüllünün tamamının durumunun iyi olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın anarşist başkanı Donald Trump yönetiminin fiyasko ve rezil sonu, zorbalığın, ırkçılığın ve yasaları çiğnemenin sonu iyi olmadığını ortaya koyduğunu vurguladı. Bugün Bakanlar Kurulu oturumunda yaptığı konuşmada İran'ın devrik pehlevi Şahı Muhammed Rıza'nın İran'da kaçtığı günün yıl dönümünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Ruhani bu konu Amerika'da Trump hükümetinin fiyasko sonuna benzediğini belirtti. Ruhani şunları kaydetti. Devrik Şah'ın İran'dan kaçışı, ecnebi sömürü ve istibdadın rezil sonu oldu. Bugün dünya Amerika'da bir diktatörün çöküşü gibi ender yaşanan bir hadiseye şahit oluyor. İran milleti son 3 yılda büyük bir sabırla Amerika terör devleti karşısında direndiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ruhani şunları kaydetti. Bu günler bir hükümetin sonu değil, bir politikanın yani İran milletine dayatılan azami baskı politikasının sonudur. Bugün dayatılan 3 yıl savaş, şiddet ve terör uygulamalarına rağmen İran'ın iktisadi durumu daha da iyi olmuştur ve tüm baskılara ve koronavirüs salgınına rağmen İran ekonomisi olumlu bir şekilde ilerliyor.
İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadat Nari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak son 24 saatte 97 vatandaşın da koronadan hayatını kaybettiğini bildirdi. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadat Nari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Nari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 97 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6317 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Nari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56457'ye vaka sayısının ise 1.305.339'a çıktığını aktardı. Virüsü yakalanan hastalardan 4.469'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 1.094.388'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünyada korona vaka sayısı 92 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı 1.972.000'i aştı. Amerika 23 milyon vaka sayısı ve en az 389 bin ölüm sayısı ile dünyada ilk sırada yer alıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Amerika Dışişleri Bakanı'nın El-Kaide'nin İran'da üssü bulunduğuna dair iddiasının psikolojik savaştan ibaret olduğunu belirtti. Vaizi bugün Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun iddiasına tepki göstererek İran'ın bu tür açıklamalardan endişe duymadığını söyledi. Trump yönetiminin siyasi ömrünün son bulmak üzere olduğu bir sırada böyle bir iddianın gündeme getirilmesinin doğal olduğunu söyleyen Vaizi, İran'ın bu tür iddiaların sıcak karşılanmadığından emin olduğunu söyledi. Vaizi, Trump yönetiminin imza attığı skandallara da dikkat çekerek Pompeo'nun bu tür suçlama ve iddialara yönelmesinin normal olduğunu vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin Amerikan Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararının Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumların takibiyle çıkarıldığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bugün katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada Şehit Kor General Süleymaniye suikast konusunda Amerika'nın kananması için keyfi infazlar üzerine çalışan Birleşmiş Milletler özel raportörü vasıtasıyla süreci takip ettiklerini söyledi. Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin Amerikan Başkanı Donald Trump'ın direniş komutanlarına yönelik suikast nedeniyle yakalama kararı çıkardığına atıfta bulunan Zarif, bu karar özellikle Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen takiple alınmıştır ifadelerinde bulundu. Irak yargısı Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Süleymani ve Haşi Şabi eski başkan yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i suikastla ilgili olarak Amerikan Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. İran geçenlerde Amerikan Başkanı Trump ve Şehit General Süleymani'ye yönelik suikasta parmağı olan diğer Amerikalı yetkililer hakkında Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulunmuştu. İran Devrim Muhafızları ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis 3 Ocak 2020'de Amerikan Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.
Bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey askeri komutanlarının katılımıyla ülkenin güneyinde helikopter gemisi Mekran ve füze muhribi Zereh Ordu Deniz Kuvvetleri envanterine girdi. Genelkurmay Başkanı, Ordu Genel Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın katılımıyla Mekran isimli helikopter gemisiyle Zereh isimli füze muhribi Deniz Kuvvetleri'nin güney filosuna eklenmiş oldu. İran donanması uzmanları tarafından üretilmiş olan Mekran helikopter gemisi, bugün donanmasının Umman Körfezi'ndeki 2 günlük iktidar füze tatbikatıyla eş zamanlı olarak İran ordusu Deniz Kuvvetleri envanterine eklendi. Mekran adlı helikopter gemisi Ras Al-Had bölgesi, Aden Körfezi, Kızıldeniz ve Babülmendeb boğazında deniz güvenliğine destek sağlamak amacıyla bu bölgelere gönderilecek. Gemi 6 helikopter, hızlı botlar ve deniz özel kuvvet birliklerini taşıma kapasitesine sahiptir. Mekran helikopter gemisi donanmanın uzak deniz bölgesinde özellikle Hint Okyanusu'nun kuzeyi, Babülmendeb boğazı ve Kızıldeniz'deki operasyonlarına destek sağlamak amacıyla tasarlanan gelişmiş bir yüzer üstür. Yerli uzmanlar tarafından üretilmiş olan Mekran helikopter gemisi bugün donanmasının Umman Körfezi'ndeki 2 günlük iktidar füze tatbikatıyla eş zamanlı olarak İran ordusu Deniz Kuvvetleri envanterine eklendi.
İran ordusundan büyük deniz tatbikatı başladı. Ayrıntı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran ordusunun sürpriz tatbikatının birinci aşamasında deniz kuvvetlerine bağlı savaş gemileri, denizaltıları, savaş uçakları ve helikopterler tatbikatın önceden belirlenen senaryolarını yerine getirmek üzere tatbikat bölgesine geldi. Tatbikatta yüzeyden yüzeye kruz füzelerinin fırlatılması, yerli denizaltılardan torpidoların fırlatılması, özel harekat birliklerinin kıyıda ve denizde özel operasyonları, İHA operasyonları ve elektronik savaş, tatbikatta uygulanacak bazı senaryolar olduğu açıklandı. Tatbikat sözcüsü Amiral Hamza Ali Kavyani, Deniz İktidarı 99 tatbikatı hakkında yaptığı açıklamada, tatbikatın sürpriz bir şekilde başladığını ve tatbikatta yer alan birliklerin kısa sürede tatbikat bölgesine yayıldıklarını belirtti. Birliklerin harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek amacıyla yapılan tatbikatta ülkenin askeri gücü gözler önüne serilecek. Tatbikat ile eş zamanlı olarak İran donanması uzmanları tarafından üretilmiş olan Mokran adlı helikopter gemisi bugün İran ordusu deniz kuvvetleri envanterine eklendi. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi düzenlenen törenle donanmaya katıldı. Muhabirimizin haberine göre Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakri, İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı General Abdurrahim Musevi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi'nin katıldığı törende İranlı uzmanların inşa ettiği Mokran savaş gemisi donanma envanterine katıldı. Mokran savaş gemisi Aden Körfezi, Kızıldeniz ve Babülmendeb boğazında denizlerde güvenliği temin etmek üzere bu bölgelere gönderilecek. Mokran savaş gemisi 121 ton ağırlığında adeta yüzen bir ada misalidir. İran deniz sanayi uzmanları bu gemide yaptıkları değişikliklerle onu donanmanın en büyük helikopter taşıyan gemisine dönüştürdü. Bu gemi İran'ın uluslararası açık denizlere gönderdiği deniz görev gruplarına lojistik destek sağlayacak. 228 metre uzunluğunda 32 metre eninde olan Mokran savaş gemisinin yüksekliği de 21,5 metre kadardır. Gemi saatte 15 deniz mili hız yapabiliyor. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Kızıldeniz'de ülkenin petrol tankerleri ve ticari gemilerini korumak için bölgeye kuvvet gönderileceğini açıkladı. Tümgeneral Muhammed Bakri, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ve İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tu Amiral Hüseyin Hazadi'nin katılımıyla düzenlenen törende, yerli uzmanlar tarafından üretilmiş olan Mekran adlı helikopter gemisi dahil 2 savaş gemisi tanıtıldı. Törende konuşma yapan Tümgeneral Bakri, düşmanın bölgedeki askeri faaliyetlerine tepki olarak, aciz duruma düşen düşman sözde gözdağı vermek ve tehdit etmek amacıyla bölge üzerinde savaş uçaklarını uçurdu. Fakat düşmanlar şunu bilmelidir ki İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü silahlı kuvvetleri ve donanması onların bölgede gövde gösterisi yapmasına izin vermeyecektir dedi. İran'ın ulusal menfaatlerinin korunmasının önemine değinen Tümgeneral Bakri, son zamanlarda Kızıldeniz'de İran'a ait ticari gemileri tacizlerle karşı karşıya kalmıştı. Dolayısıyla İran donanması petrol tankerleri ve gemilerimize tam güvenlik sağlamak için tekrar o bölgede görev yapacaktır açıklamasında bulundu.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, düşmanın yavaş yavaş geri adım atması için emperyalizme karşı küresel güç geometrisinin gelişeceğini belirtti. Komutan Selami bugün Tahran'da Ayetullah Mesbah Yezdi için düzenlenen anma merasiminde yaptığı konuşmada düşmanın adım adım bölgeyi terk edeceğini işaretle İslam topraklarında direnişçilerin yabancıların varlığının sürmesine engel olacaklarını söyledi. Trump'ın Amerikan başkanlığı seçimlerinde yenilmesine de değinen Selami, Amerika'yı yerden yere vuran Donald Trump'ın yenilmiş bir zat olduğu vazami baskı politikası ve mimarının her ikisinin hezimete uğratıldığını vurguladı. İşgal rejimi İsrail'in içinden çürüdüğünü ve Amerika'nın durumunun da gözler önünde olduğuna dikkat çeken komutan Selami, düşmanların komplolarının kendilerine döndüğünü belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine ilişkin konuşan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Tayyip Bey'in yakından tanıdığı, benim de siyasette beraberce bulunduğumuz bir kişiye Cumhurbaşkanı'nın ziyarette bulunması gayet tabii bir şey ve bizim aslında arzu ettiğimiz bir konu dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Görüş'ün ve Saadet Partisi'nin öncü ismi Oğuzhan Asiltürk'e 7 Ocak'ta sürpriz bir ziyarette bulunmuştu. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bu ziyarete ilişkin ilk kez konuştu. Saadet Partisi'ne yakın TV5 yayınına katılan Karamollaoğlu, bunun istedikleri bir şey olduğunu söyledi.
Rusya lideri Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karabağ'daki çatışmasızlığı izleyecek Rus-Türk ortak merkezini ve koronavirüs aşısı üretim planlarını ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Türk mevkidaşı Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin Kremlin'den bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre görüşme sırasında Putin Erdoğan'ı Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile dün başkent Moskova'da gerçekleştirdiği üçlü görüşme konusunda bilgilendirdi. Söz konusu üçlü görüşmede Karabağ'daki şiddetli çatışmaların sonlandırılmasına dair 9 Kasım'da yapılan anlaşmanın gerçekleştirilme süreci ele alınmıştı. Kremlin açıklamasına göre üçlü görüşmelerin en önemli sonuçlardan birisi hem Azerbaycan hem de Ermenistan'ın ilişkilerin normalleşmesinde kararlı olduklarını ve Karabağ'da barışçı bir yaşam sağlanması adına ekonomi ve ulaşım hatları üstündeki engelleri kaldırmak için işbirliğine hazır olduklarını teyit etmeleri oldu. Üçlü görüşmede bunun içinde bir dizi mühim adım üstünde anlaşma sağlandı kaydedildi. Kremlin açıklamasına göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Putin ile telefon görüşmesinde Rusya'nın Karabağ sorununun çözümlenmesi adına ortaya koyduğu çabaları desteklediğini söyledi ve Rusya ile Türkiye'nin eylemlerini koordine etmeyi sürdürmesini istediğini belirtti. Erdoğan bunun hem bölgenin hem de kalkınması hem de karşılıklı olarak yarar sağlayacak projelerin ilerletilmesi için önemli olduğunu kaydetti.
Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları İslamabad'a gittiği belirtildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Pakistan'a gitti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullahova Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bayramov'un İslamabad ziyaretinin Azerbaycan-Türkiye-Pakistan üçlü toplantısı çerçevesinde gerçekleştiğini kaydetti. Bayramov, Pakistanlı yetkililerle ikili görüşmelerde de bulunacak. Bu arada Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi yaptığı açıklamada üçlü işbirliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabından yaptığı ilk paylaşımda kuraklık tehlikesine dikkat çekti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından paylaştı. İlk mesajın su meselesiyle ilgili olmasını istediğini belirtti. Son haftalarda yağışlar maalesef zayıf seyrediyor. Adeta yüzyılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor dedi. Türkiye'nin WhatsApp hakkında incelemeyi başlatma kararı almasının ardından Erdoğan, Telegram'dan ilk mesajını paylaştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, Dışişleri'nden sorumlu Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı'nın son açıklamalarına tepki gösterdi. Yeni Şafak gazetesi yazarı Yasin Aktay bugünkü yazısında Fars Körfezi ülkeleri arasındaki barış girişimlerine ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere değindi.
Siyonist rejim askerleri Gazze'de Han Yunus'un doğusunda bir gözlem noktasını hedef aldı. Siyonist rejimin Gazze'de bir noktaya bugün düzenlediği saldırının ardından Filistin kaynakları işgal rejimi askerlerinden Han Yunus'un doğusunda direniş güçlerine ait bir gözlem noktasını hedef aldığını duyurdu. Bu saldırının olası kaybı hakkında şu ana kadar bir bilgi verilmiş değildir. İşgal rejimi ordu sözcüsü Avihay Edra, bu saldırıların Siyonistlere ait buldüzellere ateş edilmesinin ardından başladığını ileri sürdü. Anadolu Haber Ajansı da Siyonist rejimin buldüzellerinden Gazze sınırından onlarca metre içeri girmesinin ardından bu buldüzellere ateş açıldığını aktardı.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, beraberindeki heyetle Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad En-Nehale başkanlığındaki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelerek Filistin davasını ele aldı. Heyetler arasındaki görüşmede Filistin Ulusal Birliği ile ilgili son gelişmeler, Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmenin sollandırılması yönünde atılan adımlar bağlamında yaklaşık 13 yıldır yapılamayan yasama konseyi, başkanlık ve ulusal konsey seçimlerinin icra edilmesi ve bunlardan doğacak sonuçlar masaya yatırıldı.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti ve parlamentosu, Amerika'nın Ensaroğlu hareketini terör listesine alma niyetinin Amerika'daki iç krizin bir yansıması olduğunu kaydetti. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, pazartesi günü yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı'nın Ensarullah'ın yabancı terör listesine alınmasının ilişkin kararını kongreye bildirdiğini açıkladı. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti bugün yaptığı açıklamada Amerika'nın bu kararının Yemen halkının isteğine aykırı olduğunu ve son olduklarını almakta da Donald Trump'ın kibirli hükümetinin bu girişiminin hasmanı olduklarını belirtti.
Ve son haberimiz. Amerika'da Başkan Donald Trump'ın azledilmesinin görüşüleceği Temsilciler Meclisi oturumu başladı. Tasarının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi halinde Trump hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Donald Trump'ın Çin'i dizginlemedeki başarısızlığı ve Çin ile Amerika ilişkilerinin geleceği başlığını taşıyor. Tayvan yetkilileri çarşamba günü Amerika'nın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki özel temsilcisi Kelly Craft'ı ağırlayacaktır. Kelly Craft, çarşamba günü 3 günlük ziyaretinde Tayvan'da bulunacak ve bu ada ülke yetkilileriyle görüşecektir. Bu ziyaret son aylarda Amerikalı makamların Tayvan'a yaptığı ikinci ziyarettir. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki temsilcisi Kelly Craft'ın bu ziyareti, Amerika'nın Tayvan ile ilişkileri hususundaki kısıtlamaların tamamıyla kaldırılmasından birkaç gün sonra gerçekleştirilmektedir. Amerika'nın Çin'e karşı hem de Donald Trump başkanlığının sonlarında düşmanlığının ve hareketlenmesinin pekişmesi Pekin'in Washington'un Çin işlerine ve bölgeye yönelik müdahaleci girişimlerine karşı uyarılarda bulunduğu bir sırada gerçekleştirilmektedir. Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Pompeo'nun Tayvan'a yönelik tutumlarından geri adım atmaması halinde sağlam bir cevap alacağı uyarısında da bulunmuştur. Burada kesin olan husus, Trump'ın Beyaz Saray'daki 4 yıllık hükümranlığı süresinde Amerika'nın Çin'i dizginlemek çerçevesinde ticari savaşın yanı sıra Çin'in etkisi altında bulunan Tayvan, Hong Kong ve Tibet gibi ayrılıkçı bölgelere desteklemesinin de şiddet ve hız kazanmasıdır. Amerika makamlarının Doğu Asya'ya sık uğramasının yanı sıra Amerika'nın bölgesel tatbikatlardaki varlığı, bölgesel ortaklar ile Çin'e karşı bölgesel koalisyonlar kurmak istenmesi ve nihayetinde de Amerikalı makamların Çinlilerin uyarılarına rağmen Tayvan'a ziyarette bulunmaları da Amerika'nın bu yöndeki siyasetlerinin bir parçası olmuştur. Şimdi ise Joe Biden'ın başkan seçilmesiyle Biden'ın Beyaz Saray'a gelmesi ise Amerika'nın Çin'e yönelik dış politikalarından değişip değişmeyeceği sorusudur. Uzmanlar ise bu hususa iki açıdan bakmaktadırlar. Kimi uzmanlar Biden'ın Trump'ın Çin'e karşı şiddetli ve ağır politikalarını yumuşatacağını ve son 4 yıldaki radikal girişimlerden ve tutumlardan uzak duracağını, en azından bu tutumları azaltacağını düşünüyorlar. Buna karşın kim uzmanlar ise Biden'ın Avrupa ortaklarını yanına alarak daha tutarlı bir şekilde Çin'i dizginlemeye çalışacağını düşünüyorlar. Bu hususta Washington'un Doğu ortakları ile beraber de hareket edeceği söylenmektedir. Her halükarda Amerika-Çin ilişkilerinin geleceği hakkında hangi analizin doğru olduğuna bakılmaksızın Çin'in yükselişinin ve gelişiminin Amerika'yı bu ülkeyle stratejik rekabete itti açıkça söylenebilir. Hong Kong siyasi danışmanlık statüsü analistlerinden Chu Fongying, esas mesele iki ülke arasında sıcak rekabet, Çin'in yükselişi ve gelişimiyle Amerika'nın yüksek gücü zıtlık taşımaktadır. Aralarında çatışmalara neden olan hususlar var. Bu durumda Amerika başkanının kim olduğu önemli değil diyor. Chu Fongying yanı sıra Amerika'nın Asya Ticaret Temsilcisi eski başkan yardımcısı Wendy Kotler iki ülke arasındaki sürtüşmenin gelecekte de devam edeceğine inanıyor ve şöyle diyor. Önümüzdeki yıllarda gerilimlerin artmasını beklemeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in ekonomik, politik, jeopolitik, insan hakları ile ilgili konularında gerilim artabilir. Çin-Amerika stratejik rekabeti hangi şekilde olursa olsun Washington'un Tayvan adasına yaklaşımı, Amerika'nın 40 yıldır Tayvan'a en büyük silah satıcısı olması çerçevesinde değerlendirilebilir. Amerika'nın Güneydeniz'indeki varlığı da Trump'tan önce izlenen bir politikaydı. Yaklaşık 10 yıldır Amerika, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde her zaman büyüyen bir askeri varlığa sahipti. Bu nedenle Beyaz Saray'daki başkanların değişmesi bu durumu değiştirmeyecektir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgelerde bulunması Washington için stratejik önem taşıyor. Japonya ile askeri tatbikatları veya Filipinler'deki askeri varlığı da dahil olmak üzere diğer bölgesel komşular ile Çin'e karşı tutumlarını koordine etmeye çalışan da Amerika'dır. Amerika bu çerçevede Vietnam ile de koordinasyon kurmak istiyor. Tüm bunlara rağmen kesin olan şey Trump'ın son 4 yılda Çin'i kontrol altına alma çabalarından başarısız olduğu ve Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılması için geri sayımın başlamış olmasıdır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Pakistan'ın Hindistan'ı IŞİD'i desteklemekle suçlaması etrafında. Pakistan Başbakanı Hindistan'ın IŞİD terör örgütünü destekleyerek bu ülkede kargaşa ve kaos çıkarmak istediğini öne sürdü. Pakistan Başbakanı İmran Khan, Hindistan'ın tekfirci IŞİD terör örgütünü bölgede destekleyerek bu ülkede fırkacılığı, kaos ve kargaşayı körüklemek istediğini belirtti. Pakistan Başbakanı, teröristlerin Pakistan'ın Beluchistan eyaletinde emektar Hazare işçilerinin feci bir şekilde katledilmesinin esef verici olduğunu sözlerine ekledi. Pakistan'ın Merche bölgesindeki maden ocağında Şii Hazara işçilerine yapılan terör saldırısı sonucu Beluchistan eyaleti merkezi Kuveyt'te binlerce Şii protesto gösterileri düzenleyerek Pakistan hükümetinden Şii azınlığın güvenliğini korumak için gereken adımları atmasını ve önlemler almasını istedi. Aslında Yeni Delhi ve İslamabad terör saldırılarını ve radikal gruplara desteklemek ve karşı ülkeyi güvensizliğe sürüklemekle suçlamaktadır. Son yıllarda Hindistan'da ne zaman bir terör saldırısı gerçekleşse bu ülkenin hükümeti Pakistan'ı suçlamıştır. İslamabad'da benzer durumlarda Pakistan'da herhangi bir güvenlik sorunu yaşandığında hemen Yeni Delhi'yi suçlar. Bu çerçevede Yeni Delhi, muhalif silahlı grupları ve Beluchistan eyaletinde bölücü terör örgütlerini desteklemekle suçlanır. IŞİD terör örgütünün son dönemde Pakistan'ın güneybatısındaki Mevçe bölgesi maden ocağına saldırması sonucu 11 Şii işçi hayatını kaybetti. Bu da yine Pakistan Başbakanı'nın Hindistan'ı terör örgütlerini desteklemekle suçlamasına yol açtı. Tabii ki Hindistan ve Pakistan'ın karşılıklı itham savunması sürecinde dikkat çekici nokta hiçbir tarafın bu hususta belgeler ve kanıtlar sunamamasıdır. Bu yüzden kamuoyu ve uluslararası camiada bu tür iddiaların ve ithamların siyasi motivasyonlu ve sahipli olduğunu düşünüyor. Hindistan ve Pakistan'ın karşı tarafa yönelik olumsuz ve negatif propaganda süreci başlatarak karşılıklı olarak birbirlerini bölgesel ve küresel imajını bozmak istediği söylenebilir. Buna esasen Hindistan ve Pakistan her biri karşı tarafı güvensizliği dizginlemek ve radikal terör örgütleriyle etkin mücadele yönündeki ulusal ve bölgesel çabaları etkisizleştirmekle suçlamaktadır. Halbuki tüm bölge ülkeleri, Taliban olsun, IŞİD terör örgütü olsun, diğer terör grupları ve çetelerin estirdiği terör tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır. Hindistan ve Pakistan'ın böyle bir ortamda karşılıklı tehditler savurması ise radikalizm ve güvensizlikle mücadelede kolektif işbirliği yapma ilkesine zarar verecek ve bölgeyi yakınlaşmadan uzak tutacaktır. Hindistan ve Pakistan'ın en az son 20 yılda siyasi ve güvenlik gerilimleri tırmandırması, özellikle de karşılıklı olarak birbirlerini terörizmi araç olarak kullanma ithamları alanındaki deneyimleri göz önüne alındığında, bu sürecin sırf her iki ülkede güvensizliği ve istikrarsızlığı tırmandırdığı söylenebilir. İki ülkenin karşı tarafı zayıflatmaya çalışması aslında terör örgütlerinin faaliyetleri için zemin hazırlayacaktır. Hindistan ve Pakistan bu alanda daha mantıklı siyasetler izleyerek bu karşılıklı atışmalardan vazgeçmeli ve bir an önce bölge güvenliği ve istikrarına zarar veren terör örgütleriyle gerçek mücadeleyi başlatmalıdır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, 9 Kasım 2020'de Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında 44 günlük Karabağ Savaşı'nın sonlandırılmasında önemli bir rol oynayan Moskova, bu kez de iki ülke liderlerine ev sahipliği yaptı sevgili dinleyicilerimiz. Böylece Moskova Karabağ sorununun çözümünde rol almaya devam ediyor. Biz bu zirveyle ilgili konuşmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Çıkacak sonuçlar ve aslında en önemlisi bunların sahada ne kadar uygulanabileceği konusu. Özellikle iki taraf larca Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti tarafınca tahakkuk bulacak mı, bulmayacak mı gibi soruları gündemde konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hikmeti bizimle birlikte. Sayın Hikmeti hoş geldiniz efendim.
Selamun aleyküm, selamlıyorum sizi ve dinleyiciler.
Aleyküm selam, çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi görüşmede 9 Kasım 2020'de Dağlık Karabağ'a yönelik imzalanan ortak bildirinin uygulanması sürecinin gidişatı ve bölgede mevcut olan sorunların çözümü için atılabilecek adımların ele alınması planlandı sanırım. Şimdi bu görüşmeyi siz nasıl değerlendirirsiniz? İlk önce yani bu mevcut sorunlarla ilgili bunun ne kadar yapıcı olacağına siz inanıyorsunuz efendim?
Bismillahirrahmanirrahim. Esasen bu ikinci beyanattaki imzalandı Moskova'da. Birinci beyanatın devamıdır. Yani Dağlık Karabağ meselesi kenara koyulubdur ve bu mesele hal olunmamış. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kommunikasiya əlaqeleri qurulur ve aslında demek olar ticaret, iqtisadiyyat əlaqeleri bu üç tərəfli yani formatta Azerbaycan ile Ermenistan arasında qurulur. Baxmayaraq ki Qarabağ meselesi həll olunmamış kaldı ve bir qədər də daha bərk düyünə düşübdü. Ancaq Moskva bunu istəyir hər iki tərəfdən ki Qarabağ meselesi həll olmasa da ticaret əlaqələri və kommunikasiya xətləri xüsusilə açılsın. Çünki bir tərəfdən Rusiyanın Azərbaycan ilə Ermənistan vasitəsilə Türkiyəyə çatmaq ehtiyacı vardı və bu vasitəsilə həm şose yollarıyla, həm dəmir yollarıyla öz əlaqələrini Azərbaycan ilə Ermənistan vasitəsilə Türkiyəyə və İrana daha rahat çatdıra bilsin. Digər tərəfdən də Ermənistanı bu cür bu təcrid olunmuş vəziyyətdən çıxardırlar. Dolayısıyla Dağlıq Qarabağın özünü də yəni qeyri-rəsmi olaraq təcrid vəziyyətindən çıxardırlar. Yəni indi bu müqavilələrin əsasında Rusiya rahatca Dağlıq Qarabağa istədiyi hərbi sursat, qeyri-hərbi mallar, hər nə istəyir, Azərbaycan öz yolları ilə daşıyır və yadınıza gəlsə bundan qabaq, yəni 3 ay, 4 ay bundan qabaq adi əlaqələri Rusiya Ermənistanla qurmaqda çətinlik çəkirdi və böyük bir mənfi təbliğat Azərbaycanda qurulurdu bunun əleyhinə. Hətta İran əleyhinə belə təbliğat gedirdi.
Evet.
Ki nəyə Rusiya mallarını Ermənistana, məsələn, Xəzər dənizindən İran vasitəsilə çatdırıbdı. Ancaq indi Azərbaycan öz vasitəsini aparırlar.
Doğru.
Müharibənin nəticəsi Azərbaycana boğulubdur.
Doğru. Efendim, geçtiğimiz günlerde Putin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la gerçekleştirdiği bir telefon konuşmasında İlham Aliyev ve Paşinyan ile Moskova'da Dağlık Karabağ hakkında yaptıkları görüşme ile ilgili bilgi verdi. Şimdi bu telefon görüşmesinde sizce Putin'in bu konuya değinmesi ne anlam taşıyor? Batılılar için özellikle Agit Minsk grubu çerçevesinde konuşacak olursak Batılılar için nasıl bir anlam taşıyor? Nasıl bir mesaj vermek istiyor Putin sizce?
Bilirsiniz Minsk grubu aslında ölübdü. Yani böyle bir yani formal olarak kalır. Rusya istediğini eləyib Dağlıq Qarabağda ve Ermənistanda, Azerbaycan'da ve buna formal olarak Macron'la danışır, indi eləyə bilər Amerikanın prezidentiyle de danışa ve öz istediğine Minsk grubu formatını o üçlüyün de zahirde formal olarak onun yani örtüyü kalsın Rusya'nın elədiyi siyasetin üstünde. Yani ancak demek olmaz ki burada Rusya Fransa'nın prezidenti yaxud Amerikan Fransa'nın prezidentiyle Dağlıq Qarabağ meselesi esasında etrafında məsləhətləşmələr aparmır. Yalnız onları yani baxəbər eləyir ki biz nə işler görmüşük və nə işler eləyəcəyik. Aslında bunların üçünün də siyaseti Dağlıq Qarabağdakı separatçıları dəstəkləməkdə birdir. Yani Rusiyanın elədikləri həm Amerikanı, həm Fransanı da razı salır və buna görə də demək olar ki, rahatlıqda tapışırılıbdır bu siyasət Rusiyanın özünə. Ancaq Rusiya da zahiri saxlamaq üçün onlarla təmasda qurur və bəzi məlumatları onlara da çatdırır.
Doğru. Son soruda şunu sormaq istəyirəm. Kimi uzmanlara görə Kafkasiyanın Türkiyənin girişimləri sonucu dünya genəlindən radikal teröristləri kəndinə çəkən bölgəyə dönüşə biləcəyini söylüyorlar. Bilmiyorum nə qədər katılacaqsınız siz bu tespitə, amma şimdi bundan sonra Rusiyanın denetimi sayəsində Türkiyənin nasıl bir politika izləyəcəyini siz düşünüyorsunuz Kafkasya ilə ilgili?
Türkiye belə düşünürdü. Yani Türk rəsmiləri belə düşünürdülər ki, yani Suriyada onların əlində qalmış 150 min nəfərlik terrorçu ordunun heç olmasa bir yarısına qədərini Qafqaza və Azərbaycana aparsınlar, orada yerləşsinlər Dağlıq Qarabağ müharibəsi bəhanəsi ilə. Ancaq Rusiya buna imkan vermədi. Yani Türkiyə alladıldı bu siyasətdə və müharibənin başlanmasında Türkiyə böyük rol oynadı. Yani imkan verildi ki, Azərbaycanda manevrlər keçirməklə, ora silah-sursat aparmaqla və bəzi terrorçu dəstələri də Azərbaycana, Qarabağa aparmaqla bu müharibənin başlasında ancaq müharibənin idarəsi Türkiyənin əlindən çıxdı, Rusiyanın öz əlindədir və bundan sonra da bu qədər, yəni Türkiyənin Azərbaycanda, Qafqazda olmasına Rusiya imkan və icazə verə bilər. Bundan artıq yox. Çox təəssüflə ki, yəni türklərin, Türkiyənin həmişə belə bir yəni maceracı, avanturist siyasəti həmişə Azərbaycanın da xeyrinə işləməyibdir, zərərin olubdur. Yəni 1918-ci illərdə də həmən güya ki, Azərbaycana kömək adı ilə getdilər. Onda Azərbaycanın torpaqları hesabına Ermənistan yaradıldı. İndi də getdilər, Azərbaycanı müharibəyə sövq elətdirdilər. Ancaq müharibənin idarəsi düşdü rusların əlinə. Bu dəfə də Dağlıq Qarabağ düyünü bir qədər də bərkiləşdi və indi Dağlıq Qarabağdakı o qondarma respublika özünü bir dövlət kimi aparır.
Doğrudur. Əfəndim, kırmadığınız üçün çox təşəkkür edirəm Sayın İşmət.
Çox sağ olun, minnətdar.
Çox sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hişmeti ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Karabağ hususunda Moskova'da gerçekleşen üçlü zirve ile ilgili analizleri sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.partstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İslam-İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in İran İslam Cumhuriyeti'nin bir kere müzakere ettiği bir konuyu bir kez daha müzakere etmeyeceğini vurgulaması, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi'nin 120 kilogram %20 zenginleştirilmiş uranyumu üretmeyi 8 aydan daha erken bir sürede elde edilebileceklerini belirtmesi gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu'nun Amerika'nın İsrail'in baskıları ile Ensarullah'ı terör örgütü ilan etmek istediğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu, Amerika terör devletinin Ensarullah hareketini terör örgütü ilan etme girişimine gösterdiği tepkide Amerika'nın kendinden bir iradesi olmadığını, ve korsan rejim İsrail'in baskıları yüzünden Ensarullah'ı terör örgütü listesine almak istediğini belirtti. İran Büyükelçisi Irlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada Amerika'nın kendinden bir iradesi olmadığını ve korsan rejim İsrail'in baskıları yüzünden Yemen'de müzakerelerin esas taraflarından biri olan Ensarullah'ı terör örgütü listesine almak istediğini belirtti. İrlu sözlerine şöyle devam etti. Gazçı rejim İsrail Yemen'de huzur olsun istemiyor. Ancak Yemen halkı ve bölgenin ve dünyanın hür milletleri bu mübarek hareketi daha da onaylayarak Siyonist İsrail ve hamilerini şaşırtacaktır. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo pazartesi günü yaptığı açıklamada Yemen'in Ensarullah hareketini ülkesinin terör örgütleri listesine alma kararını kongreye bildirdiğini belirtti. Amerika'nın şimdiki Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bu açıklaması, Suud Birleşik Arap Emirlikleri İttifakı yaklaşık 6 yıldır Yemen'in altyapılarını bombardıman ettiği ve füze yağmuruna tuttuğu ve çok yönlü kuşatması ile Yemen milletine açlık, kıtlık ve hastalık dayattığı ve Yemenli kadınları ve çocukları katliam etmeyi sürdürdüğü bir sırada gündeme geliyor.
İtilat gazetesinde Enerji Bakanı Rıza Erdekanyan'ın İran'da kentsel nüfusun %99.9 kadarı temiz ve sağlıklı içme suyundan yararlandığını vurgulaması, Amerika'da kaos ortamının devam etmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Filistin İslami Cihat Hareketi Daran temsilcisi Nasir Ebu Şerif'in şehit general Süleymani'nin Filistinli grupları takviye ettiğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi Tahran temsilcisi Nasır Ebu Şerif, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani'yi takdir ettiği açıklamasında, General Süleymani'den Filistinli grupların Siyonist rejim İsrail'e karşı birlik olmalarının etkeni şeklinde söz etti. Salı günü yaptığı açıklamada bu konuya vurgu yapan Ebu Şerif şöyle dedi. Şehit General Süleymani direniş hamisiydi. Eğer İran İslam Cumhuriyeti, General Kasım Süleymani, silah arkadaşları ve sürekli destekleri olmasaydı, Filistin direnişi Amerika ve Korsan İsrail'in tehlikeli saldırılarına karşı direnemezdi. Ebu Şerif sözlerine şunları ekledi. Şehit General Süleymani direniş ekseninde vahdet sağlamak ve moral kazandırmakta seçkin rol ifa etti. Bu yüzden direniş ekseninin Amerikan elebaşlığındaki Batı ve Siyonist rejimin kumpaslarına karşı güçlenmesine vesile oldu. Filistin İslami Cihat Hareketi Tahran temsilcisi Nasır Ebu Şerif, Filistinli direniş gruplarının geçtiğimiz günlerde Gazze şeridinde düzenledikleri ortak tatbikatına değinerek, bu tatbikatın General Süleymani'nin şehadet yıldönümünde yapılması, Filistinli grupların Siyonist rejime karşı vahdetini simgelediğini vurguladı.
Hemşeri gazetesinde İranlı uzmanların yaptırım uygulanan bir cihazı ürettiklerine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İranlı uzmanlar yaptırımların yüzünden ithal edilemeyen içme suyu üreten bir cihazı imal etmeyi başardı. Amerika terör devletinin İran'a yaptırımları dayatmaya devam etmesi, İranlı bilim adamlarının ilerlemelerini durdurmaya yetmiyor. İranlı uzmanlar en son temiz içme suyu sıkıntısı çeken bölgelerde bu sorunu gidermek için kolları sıvadı. İranlı uzmanlar yaptırımların yüzünden ithal edilemeyen içme suyu üreten bir cihazı imal etmeyi başardı. Cihaz Nanoteknoloji Merkezi tarafından da onaylandı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Paris Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarında canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli haberlerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
AKP iktidarının Avrupa Birliği'ne üyelik çabaları,
Türkiye'nin ekonomik krizinde halkın giderek yoksullaşması,
Hariri'nin Türkiye ziyareti,
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geleceğini Avrupa Birliği ile tasavvur ettiklerini belirterek tam üyelik hedefimizden hiçbir zaman vazgeçmedik dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Büyükelçileri ile düzenlediği toplantıda açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı konuşmada Ankara'nın Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden vazgeçmediğine işaretle, tam üyeliğin Avrupa Birliği'nin ırkçılıkla mücadelesine de katkı sağlayacağını söyledi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da gördüklerini ve bunu birlikte inşa etmek istediklerini açıkladı. Avrupa Birliği ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği karşı karşıya getirilmeye çabalandı. Örneğin kendi üyeleri arasındaki deniz alanları sorununda taraf tutmayan, hatta bu konuda yetkisi bulunmadığını açıklayan Avrupa Birliği, mesele Türkiye olunca tam tersini davrandı. Bu süreçte dayanışma gibi olumlu bir kavram kötüye kullanıldı. Diyalog, çağrı ve çabalarımıza rağmen tek tarafın talepleri dayatıldı diye konuştu. Öte yandan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, pazartesi günü Fransız basınına yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilerin geçen yıldan bu yana kademeli olarak kötüleştiğini ve Ankara'nın aylardır bir müttefik gibi hareket etmediğini söyledi. Parly, Ankara'dan söz yerine somut eylemler beklediklerini dile getirdi. Şimdi konuyla ilgili siyasi analist Sayın Cahit Kılıç'ın görüşlerini dinleyelim.
Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkileri iyi değil. Epeydir iyi değil. Epey bir zamandan beri iyi değil. Ama şimdi her iki tarafta ilişkileri düzeltmek için hevesli. Türkiye'de ekonomik sıkıntı var. Türkiye'de hukuk sıkıntısı var. Yargıda sıkıntı var. Hukukun olmadığı yerde, adaletin olmadığı yerde ekonomi de bozulur. Ekonomi de bozulur. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği ile yeni baştan, Sayın Cumhurbaşkanı kendisi açıkladı, Türkiye'nin yeri Avrupa Birliği'dir diye Avrupa Birliği ile ilişkileri düzeltmek istiyor. Avrupa'da Türkiye gibi bir devlet elinden kaydırmamak, elinden avucunun içinde tutabilmek için bazı şeylere itirazları olsa dahi, yani Türkiye'deki yargılamanın adalet dağıtmadığını, yargının adalet dağıtmadığını bildikleri için Türkiye içinde baskı kurmaya çalıştıkları halde Türkiye'den kopmak istemiyorlar. Türkiye'yi ellerinden kaçırmak istemiyorlar. Birinci sebep, Türkiye büyük bir ülkedir. Katma değer üreten bir ülkedir. Aynı zamanda NATO üyesidir. Batılı Avrupa devletlerinin NATO'dan müttefikidir. Bir de Türkiye'nin Rusya'nın yörüngesine girmesini istemiyorlar. Avrupa Birliği ile Rusya'nın arasında da sıkıntılar var. Türkiye gibi bir devleti Rusya'ya kaptırmamak için bazı şeylere göz yumuyorlar. Türkiye'de bugün dağılan, iyice bozulan ekonomisini düzeltmek için Türkiye'den kaçan batılı sermayeye yeni baştan Türkiye'ye getirmek, hatta yeni yeni sermayelerin Türkiye'ye gelmesi için hem batılı Avrupa'yı kastediyorum batılı derken, batılı devletlerden ilişkilerini yeni baştan bir düzene sokmak ve Türkiye içerisinde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıkladığı gibi hukuk reformu yapmak ve ekonomik reformu yaparak Batı'yla yeni baştan yeni ilişkiler kurmanın peşindeler. Her ne kadar yeni döneme muhalefet anayasayı değiştirerek Cumhurbaşkanlığı sistemini kaldırıp yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan bir hükümetin kurularak, yani eskiden olduğu gibi demokratik bir ülke haline getirmek istiyorlar. Muhalefetin gayreti bu yönde. Cumhurbaşkanı zannediyorum buna direnecektir, ama seçimler gösterecektir. Direnebilecek mi yoksa direnemeyecek mi? Fakat bugün Avrupa Birliği'ne giden kaçan paraları getirmek için burada çok büyük dövizler kaçtı gitti. Yeni dövizlere Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye'de herkesin konuştuğu bir şey var ki ekonomi hakikaten çökmüş durumdadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz rezervleri eksi 48 milyara düşmüştür. Borca bakmıştır Merkez Bankası. 128 milyar dolarlık bir dövizin berhava edildiği konuşuluyor. Nereye gittiği belli değil. Onu konuşuluyor. Yani Türkiye'nin şu anda kasasında dövizi yok. Yeni dövizler gelmesi istiyor. Onun için bu reformları yapacağını düşünüyorum. Ama ekonomiyi bozanlar da bunlar. Hukuku bozanlar da bunlar. Şimdi yeni baştan nasıl düzeltecekler bilmiyorum. Bir taraftan hukuk reformu yapacağız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Diğer taraftan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı tanımıyoruz diyor. Nasıl bir hukuk imzamız var daha Avrupa Birliği'nden önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin şartlarında imza atmış Türkiye.
Sayın Cahit Kılıç'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Ankara hükümeti ve ekonomistlerin çalışmalarına rağmen Türkiye halkı her gün daha zor hayat koşulları yaşamaktadırlar. Enflasyonun ve işsizliğin artması, ayrıca iş arayan gençlerde istihdamın azalma süreci günden güne hızlanması, Türkiye ekonomisinin çöküşünün belirtilerinden sadece birkaçıdır. Gerçekte ekonomik krizin ağırlığı ve buna paralel olarak ümitsizliğe yol açan yayınlanan istatistikler ortalama enflasyonun kara tablosunu gösteriyor. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahaleci girişimleri sonucu Türkiye lirasının değer kaybı ve ekonomik çöküş süreci hızlanmaktadır. Türkiye ekonomik krizi iç ve dış boyut olmak üzere iki boyuttan ele alınabilir. Kimileri Türkiye'nin Irak ve Suriye gibi komşu ülkeler ve de Libya ve Doğu Akdeniz'deki girişimlerinin ciddi bir şekilde Türkiye ekonomisini zayıflattığını düşünüyorlar.
Bu kesime göre yaşanan süreç ekonomik krizleri daha da derinleştirmiştir. Dış müdahalelere paralel olarak bazı iç göstergelerde Türkiye ekonomistlerinin ülkedeki durumdan dolayı kaygı duyduklarını gösteriyor. Örneğin Türkiye piyasalarındaki yıllık enflasyon oranı bu rakamı geçen Aralık ayında Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviye olan 14,6'ya ulaştığını göstermektedir. Buna rağmen Türkiye Merkez Bankası enflasyonu azalt çerçevesinde ciddi sorunlar ve sıkıntılar ile karşı karşıya kalmıştır. Bu çerçevede Türkiye Merkez Bankası tarafından yayımlanan yeni bildiriler ülkenin halkının Türk lirasına güveninin kaybolduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Türkiye enflasyonu ile ilgili yeni istatistiksel açıklamalar Türkiye'nin para ve maliye politikalarının başarısızlığını gösteriyor. Yine de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk finans kuruluşlarının işlerine karışmaya devam ediyor. Bu şartlar altında bazı Türk analistler Erdoğan'ın Merkez Bankası politikalarına müdahale etmeyi bırakmayacağını, bu yüzden durumu daha da kötüleştireceğine inandıkları için durumun düzeleceğine şüphe bakıyorlar.
Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, geçen cuma günü sürpriz bir şekilde Ankara'ya gelerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Hariri'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ve sürpriz sayılan ziyareti önemli kılan nedenlerden biri, bölgede Hariri'nin iki önemli müttefiği sayılan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ile çıkar çatışması içinde olması ve Ankara'nın Arap dünyasındaki etkinliğinin bu ülke tarafından tolere edilmemesidir. Katar ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'dan oluşan 4 Arap ülkesi arasındaki krize karşı taraf Doha'ya ilişkilerini yeniden kurmak için Katar'ın Türkiye ile ilişkilerini kesmesi veya zayıflatmasını şart koşmuştu. Ancak Doha yönetimi 4 Arap ülkesinin ileri sürdüğü bu şartı reddetmişti. Öte yandan son aylarda Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye münasebetleri oldukça gerilmiştir. Bu konuda Hariri'nin Ankara ziyaretinin önemini artırıyor.
Başka bir mesele ise Hariri'nin Türkiye ziyaretinin Lübnan'da yeni kabinenin kurulması ve ekonomik sorunlarıyla doğrudan bağlantılı olmasıdır. Yeni kabineyi kurmak için başbakan olarak görevlendirilen Saad Hariri, 4 ayın ardından hala yeni kabineyi kurabilmiş değil. Lübnan Hezbollah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, cuma akşamı yaptığı konuşmada kabinenin kuruluşunun karmaşık hal aldığını belirtti. Anlaşılan Saad Hariri, Türkiye ziyareti ve Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesiyle yeni kabineyi kurmak için uluslararası desteği kazanmak peşindedir. Türkiye'nin Lübnan'da siyasi etkinliğinin olmadığından Hariri'nin bu arayışının da yeni kabineyi kurmasına yardım sağlayacağı düşünülmüyor. Lübnan'da siyasi etkinliği zayıf olan Türkiye ancak büyük ekonomik kabiliyete sahiptir. Ve Lübnan'da Beyrut'un yeniden inşası için Ankara'nın ekonomik potansiyel ve kapasitesinden yararlanabilir. Hatırlanacağı üzere 4 Ağustos 2020'de Beyrut'ta meydana gelen dev patlama yaklaşık 14 milyon dolarlık bir hasara yol açtı. Lübnan'ın karşı karşıya kaldığı büyük ekonomik sorunlara rağmen Beyrut'un yeniden inşası için iç kaynaklar yeterli değil ve bu ülke başka ülkelerden yardım almak zorunda. Bu doğrultuda Hariri'nin ofisi yaptığı açıklamada Hariri'nin Türkiye ziyaretine işaretle Erdoğan ile görüşmesinin esas gündeminin ekonomik sorunlar ve Beyrut'un yeniden inşası olduğunu bildirdi.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya dek mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı.
Muhterem dinleyiciler, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların Soykırımı isimli dizi sohbetimizin 6. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Çin ve Amerika rekabetinin Rohingyalı Müslümanları nasıl mağdur kılıma düşürdüğünü ele alacağız.
Amerika ve Çin'in Myanmar'da siyasi, askeri ve ekonomik rekabetinin geniş çaplı boyutları vardır. Özellikle de bu rekabetin Myanmar sınırlarını aşması ve tüm Doğu ve Güneydoğu Asya'yı kapsaması durumu daha da geniş etkili yapmaktadır. Ancak esef duyulacak husus, Çin ve Amerika'nın Myanmar'daki rekabetinin Rohingyalı Müslümanların yaşadığı Rakhine eyaletinde odaklanmasıdır. Bu rekabetler doğrudan bu etnik grubun kaderini etkiliyor. Sonuçta Müslümanlar öldürülmekte ve sınır dışı edilmekte ve göçe zorlanmaktadırlar. Bunun nedeni de Arakan ismiyle de bilinen Rakhine eyaletinin stratejik konumudur. Hem Amerika hem Çin bu bölgeyi ele geçirmek istiyor. Hangi taraf Myanmar'ın bu kritik noktasını ele geçirmeyi başarırsa zannınca bu rekabeti kazanacaktır.
Çin'in Myanmar'a yönelik bakışında Arakan eyaletinin özel bir konumu vardır. Bu eyalet ekonomik hedefler çerçevesinde ve aslında doğal gaz ve petrol rezervleri yüzünden çok önemli bir hedef sayılıp siyaseten ve askeri açıdan da büyük önem taşıyor. Amerika'da benzer bir bakış çerçevesinde Arakan eyaletine odaklanmıştır. Bu da siyasi, ekonomik ve askeri hususlarla ilişkisiz değildir. Bu da Çin'in enerji alanındaki yakıtını %80'ini Fars Körfezi bölgesinden karşılaması sayılır. Bu da bu kadar yakıtın Rakhine eyaletinin yakınında bulunan Malaka Boğazı'ndan geçmek anlamına geliyor. Çin aşırı derecede Amerika'nın Myanmar'daki etkinliğini artırma ve Malaka Boğazı'nın yakınındaki Rakhine eyaletini ele geçirmesinden ve oraya musallat olup Çin'in enerji güzergahını kapatmasından kaygı duymaktadır. Zaten Amerika'nın stratejik amacının da Çin'in enerji güzergahını kapatmak olduğu söylenebilir.
İşte Çin ve Amerika rekabetleri sırasında iki ülke de Myanmar'da iktidara destek vermeye başladı. Bu da Çin'in Myanmar ordusu generallerine ve Amerika'nın da Aung San Suu Kyi liderliğindeki siyasi akımı desteklemesi anlamına geldi. Tabii ki bu rekabet ve siyasi çatışmanın odak noktası da Müslüman Rohingyalıların sık yaşadığı Arakan eyaletidir. Rohingyalı Müslümanların katliam edilmesi bu acı gerçek yüzündendir.
Rusya Stratejik Tasarımlar Enstitüsü Başkanı Alexander Gusiev ise Amerika'nın Myanmar'a yönelik müdahalelerinin Çin'e darbe indirme çerçevesinde olduğunu belirtiyor. Ancak kimi odaklar bu ülkenin Amerika tarafından yönetilmesini istiyorlar. Çünkü Myanmar Çin'in ciddi ve stratejik bir ortağına dönüşmüş, Pekin de bu ülkede geniş çaplı ekonomik yatırımlar yapmıştır. Bu uzman Çin'in Myanmar'daki iki liman ve karayolları inşasında aktif rol oynadığını vurgulayarak şöyle dedi. Doğal olarak Amerika Pekin'in bölgesel rolünün artmasına hassastır ve bunu istemiyor. Amerika, Myanmar ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinde kaos çıkartarak kendi bölgesel hedeflerini gerçekleştirmek istiyor. Myanmar'daki şiddetin yeni aşamasında yüzlerce Müslüman öldürülmüş, on binlerce Müslüman da göçe zorlanmıştır. Bunun arkasında da Amerika'nın şom siyasetlerinin izlerine rastlanabilir.
Amerika'nın Myanmar'daki stratejik hedeflerini siyasi ve görünüşte demokratik kisvesiyle hayata geçirmektedir. Çin ise ulusal güvenlik gündeminin bir parçası olarak gördüğü askeri gücü destekleyerek Amerika'nın Myanmar'daki etkisini önlemek istiyor. Bu nedenle Çin iletişim ağlarına Myanmar'ı da dahil etmiştir. Pekin, İranlı ve Arap tüccarların uzak geçmişte Batı Çin'e girmek için kullandıkları bir dağ geçidi üzerinden bir karayolu demiryolu ağ kurarak Arakan eyaletini karayolları üzerinden Çin'e bağlamayı planlıyor. Bu güzergah Çin'in Arakan ile bağlantısını kolaylaştıracaktır. Buna ek olarak aynı rota üzerinde bir petrol ve doğal gaz boru hattının inşası Çin'in Malaka Boğazı'na olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltabilir.
Myanmar'da Amerika ve Çin arasındaki bu tür rekabetlere ek olarak Amerika'nın Doğu, Güneydoğu ve Güney Asya'daki stratejik politikası da göz ardı edilmemelidir. Bazı açılardan Myanmar'ı da içeren bu politikanın merkezinde Myanmar'ın komşusu yani Hindistan ile ilişkilerin geliştirilmesi yatıyor. Bu yaklaşımın amacı Çin kuşatması için zemin hazırlamaktır. Amerika'nın Çin'i komşuları aracılığıyla kontrol etme yaklaşımı Myanmar'ı stratejik bir konuma getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Hindistan ile yaptığı işbirliğine paralel olarak Myanmar'ı Çin etkisinden çıkarmayı başarırsa Çin kuşatmasının tamamlanmasında önemli bir stratejik avantaj elde edecektir.
Böylelikle Çin ile Amerika arasındaki Myanmar'ın kontrolü konusundaki rekabetin göründüğünden daha geniş çaplı ve derin olduğu görülmektedir. Amerikalıların Arakan eyaletindeki kaosu dolaylı olarak desteklemelerinin ve Rohingya Müslümanlarının öldürülmesi karşısında sessiz kalmalarının ana nedeni boşuna değildir. Aslında Arakan eyaleti ne kadar çok sorun, kaos ve güvensizlik içine girerse, Bayan Aung San Suu Kyi'nin siyasi kanadının Amerika'nın o kadar çok güveneceği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Myanmar'da bulunması için daha fazla alan alacağı söylenebilir. Myanmar siyasi kanadının ise Amerika desteğine duyduğu bu güven ve ihtiyaç ve generallerin de Çin'e yakınlığı göz önüne alındığında Myanmar'daki karmaşık bir güç denklemini meydana getirmektedir.
Bu hedefler ve gerçekler göz önüne alındığında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, Myanmar'ı gizli bir savaş bölgesine dönüştürdüğü görülmektedir. Diğer bir ifadeyle Amerika bir yandan Myanmar'da iktidarın demokratikleşmesine yardım ettiğini ve Bayan Suu Kyi'yi desteklediğini ve Myanmar'ın Amerikan askeri varlığını gerektiren bir seviyeye bağımlı hale geldiğini iddia ederek Myanmar asker kanadını zayıflatmak istiyor. Çin ise Amerika'nın Myanmar'daki etkisini önlemek için ordu gücünü kullanmaya odaklanmıştır.
Bu arada Rohingya Müslümanları Amerika ile Çin arasındaki rekabetin kurbanı ve zulmünün mağduru olmuştur. Bu tür gerçekler anlatılmadan Rohingya Müslümanlarının kaderi hakkındaki uluslararası sessizliğin sebebiyet verdiği trajedinin derinliği tam olarak anlaşılamaz. Gerçek şu ki Amerika için görünüşe göre Myanmar'ın Çin üzerindeki jeopolitik ve jeostratejik konumundan yararlanmak bir önceliktir. Arakan eyaletindeki Rohingya etnik azınlığın kaderi ise önemsiz bir meseledir. Amerika'nın önceliği Myanmar'ın Çin'i izole etme ve kontrol etme yönündeki konumundan yararlanmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin destekli orduya karşı siyasi kanadı destekleyerek Myanmar'ı güvenilir bir müttefik yapmayı umuyor. Bu bağlamda Amerika, Rohingyalıların öldürülmesini ve sınır dışı edilmesini Washington'un Myanmar'daki etkisini güçlendirebilecek altın bir fırsat olarak görüyor. Rohingya Müslümanlarının kaderinin bu görüşte yeri olmadığı açıktır.
Aslında Amerika'nın Myanmar'daki Çin ile rekabet içinde açık ve net ancak derin ve karmaşık bir politika tasarladığı söylenebilir. Diğer bir deyişle Rahine eyaletindeki güvensizlik ve cinayetlerin tırmanması insanlık dışı yönlerinin yanı sıra Amerika'ya kaosu Myanmar'dan Çin'in batı illerine doğru yayma ve diğer yandan da Myanmar'daki askeri varlığını kolaylaştırma fırsatı sunuyor. Amerika, Arakan eyaletindeki huzursuzluğun doğruğunda barış güçlerinin bölgeye konuşlanmasını öneriyor. Bu ise Myanmar'daki Çin etkisine karşı koymak için askeri bir varlığın görünüşte yasal bir girişimden başka bir şey olmadığını göstermektedir.
Değerli dinleyiciler, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların Soykırımı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Biz insanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. Düşünmek akıllı insanların sıfatlarından sayılır.
Kur'an-ı Kerim'de düşünen insan, hidayete eren ve nura kavuşan insan şeklinde tanıtılır ve düşünmeyen insan da karanlığa batan insan olarak belirtilir. Bu mukayese, düşünme, ilim ve nur ehli olanların üstünlüğünü ifade eder. İmam Sadık aleyhisselam bir hadiste şöyle buyuruyor. Bir gün adamın biri Resulullah'ın huzuruna geldi ve şöyle arz etti. Ya Resulullah, beni nasihat et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem 3 kez sordu. Eğer nasihat edersem uyacak mısın? Adam her 3 defasında evet, evet ya Resulullah diye karşılık verdi. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben seni ne zaman bir işi yapmak istediğinde akıbetini düşünmeye nasihat ve tavsiye ediyorum. Eğer o işin sonu gelişme ise yerine getir ve eğer sakınlık ve helak olmaksa o işten sakın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Oh,